Ayrım 18. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 240. Amerika'nın Allende'ye karşı darbesi şekillenirken Phillips ve Brough Santiago'daki ajanlarına uzunca bir telgraf gönderdiler. Telgrafta ajanlar darbe ortamı ve harekete geçmek için bahane veya parlama noktası oluşturmak için 3 aygıt kullanmaya yönlendiriliyordu. Ekonomik savaş, siyasi savaş ve psikolojik savaş. Şili'nin içinde ve dışında Allende'nin seçilmesinin Şili, Latin Amerika ve dünya için kötü bir gelişme olduğu hissini yoğunlaştırın. Askeri darbenin tek çözüm olduğuna dair kaçınılmaz sonucu yüzeye çıkarın. Anahtar Şili içinde zihin savaşıdır. Merkez bu iç direnişi yaratmak için ne kadar tuhaf olursa olsun her tuzağı, her hileyi uygulamalıdır. Destek savaşı sivrilmeli ve daha kışkırtıcı hale gelmelidir. Aleni ve kışkırtıcı mitingler düzenlenmeli, komünistler tepki vermeye mecbur kalana kadar boyutları ve şiddetleri artmalıdır. Yukarıda belirtilen 3 temel çizgide gerginliği arttırmada başarılı olursak, bahanemiz çok büyük olasılıkla kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Santiago'daki ajanlar bu mesajı mükemmelen anladılar. Şili'de kaos teşvik etmemizi istediniz dedi Heckscher karargaha cevaben yolladığı telgrafta. Biz de size kaosun kansız olma ihtimali düşük olan formülünü sağlıyoruz. Bunu takip eden birkaç hafta içinde Şili'deki siyasi ortam gitgide daha da gerginleşti. Aralarında CIA'nın para yardımı yaptıklarının da olduğu bazı gazeteler ve radyo istasyonları Allende'yi suçladılar ve hükümetinin yol açacağı kesin olan kabus hakkında detaylı uyarılarda bulundular. CIA'dan 38 bin dolar almış olan faşist eğilimli topluluk Anavatan ve Hürriyet Santiago'da bir miting düzenledi. CIA ajanları neredeyse 2 düzine Şilili askeri görevliyle sessizce irtibata geçti ve darbe düzenleme fikrine açık olanlara Birleşik Devletler Kongresi'nin daha sonraki bir raporuna göre darbenin hem öncesi hem sonrasında Birleşik Devletler'in en yüksek düzeylerinde kuvvetli destek temin edildi. Bu harekatın CIA tarafından görünüşe göre Şili'nin etrafında daralan bir kemere atıfta bulunan Fubelt kod adı verilmiş önemli niteliklerinden biri Şili ekonomisinin karışıklık içine itilmesiydi. Helms Kissinger'a kısa bir notla birdenbire feci duruma gelen ekonomik bir durum, askeri bir hamle için en mantıklı mazeret olacağından, Birleşik Devletler'in en azından bir mini kriz yaratmak için uğraşmasının gerektiğini bildirdi. Bunu yapmanın çok çeşitli yolları vardı. Büyükelçi Corey, Washington'a telgraflarında Şili işletmelerine kısa vadeli krediler vermeyi kesmeleri için Amerikan bankalarına baskı yapılmasını, ajanların yiyeceklerin tayına bağlanacağına, bankaların çökeceğine ve Allende'nin güya özel işletmeleri ele geçirip teknisyenlerin ülkeyi terk etmelerini yasaklama planları yaptığına dair söylentiler yaymalarını ve Şili'deki Amerikan şirketlerinin yedek parça siparişlerinde ayaklarını olabildiğince sürümelerini önerdi. Corey Savunma Bakanı Sergio Ossa'yı seçimden kısa süre sonra yapılan bir toplantıda, Allende iktidardayken ne bir somunun ne de bir civatanın Şili'ye ulaşmasına müsaade edilmeyecek diye uyardı. Şili'yi ve Şili halkını azami mahrumiyet ve yoksulluğa mahkum etmek için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız. CIA'nın tüm çabalarına rağmen Fubelt'in başarısız oluşunda Şili'nin siyasi düzenini takdir etmek gerekir. Ne Başkan Frey ne de Kongre'nin Allende'ye muhalif üyeleri, Allende'nin oluşturduğu tehlikenin Şili'nin demokratik geleneğini çiğnemeyi gerektirecek kadar büyük olduğuna ikna edilemediler. Askeri darbe fikrine ise sadece bir avuç subay sempati duyuyordu. Gerçekçi bir başarı umutları olamazdı çünkü ordu kumandanı General Rene Schneider, ordunun siyasete müdahalesine hararetle karşıydı. Büyükelçi Corey, Washington'daki amirlerine bir telgrafta şöyle yazmıştı. Darbenin başarıya ulaşması için General Schneider'ın mecbur kalınırsa uzaklaştırılarak etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Eylül sonlarında Amerikalılar planlarının önündeki esas engel olarak Schneider'a odaklanmaya başladılar. CIA'cılara Schneider'ın ortadan kaldırılmasını sağlamak için bizim ya da karargahın yapabileceği bir şey var mı diye sordu Henry Heckscher'a bir telgrafta. Bunun lafta kalacağını biliyoruz ama bu mesele hakkında iki tarafta da ilham oluşturmak istiyoruz. Santiago'daki Amerikalı ajanlar bu mesajı aldıktan sonra canı sıkkın Şilili subaylarla görüşmeye başladılar. En heveslileri Başkan Frey'e karşı başarısız bir ayaklanmaya önderlik yaptıktan sonra ordudan atılmış emekli bir general ve aşırı antikomünist olan Roberto Vioxx'du. Santiago'daki CIA ajanları Ekim ortalarında Vios'a silah satın almasına, silah tedarik etmeleri için tedarikçi komutanlara rüşvet vermesine veya nasıl mümkün olursa olsun o şekilde silah almasına yetecek şekilde finansal bakımdan bolluk içinde tutmak için 20 bin dolar nakit verdiler. 13 Ekim'de Şili Kongresi'nin Allende'yi atayacağı tarihe 2 haftadan az zaman kala Başkan Nixon ulusal güvenlik ekibini Beyaz Saray'a çağırarak harekete geçmelerini talep etti. Toplantının bir katılımcısına göre Nixon orada mevcut olan herkesi Bay Allende'nin başkanlığa seçilmesinin önlenmesinin kesinlikle şart olduğuna dair inancıyla etkilemek için fazlasıyla çaba sarf etti. Corey'nin bunu ayarlamayı becerememesine çok öfkelenmişti ve 15 Ekim'de Büyükelçiyi Beyaz Saray'a çağırdı. Corey Oval Office'e girerken Nixon yumruğuyla avucuna vurarak "Orospu çocuğu, orospu çocuğu" diye kendi kendine söyleniyordu. Başını kaldırıp Corey'nin yüzündeki afallamış ifadeyi görünce kendini toparladı. "Siz değil Sayın Büyükelçi" dedi. "O orospu çocuğu Allende'den bahsediyorum. Onu ezip geçeceğiz." O öğleden sonra saat 4.30'da Kissinger Şili planını konuşmak için CIA'nın gizli faaliyetler şefi Tom Karamessines'le buluştu. Bu görüşmede olanlar nice tartışmanın konusu olmuştur. Kissinger daha sonra Entrica'yı General Schneider'ın aleyhine kapadığını ve ikinci diziyi iptal ettiğini iddia etti. Ancak görüşmenin tutanaklarında bu kayıtlı değildir. Kayıtlar Kissinger'ın Vios Entrica'sını en azından geçici olarak etkisiz hale getirdiğini söylemekte ama aynı zamanda General'e kayda değer yüreklendiricilikte bir mesaj da yolladığını belirtmektedirler. "Varlıklarınızı elinizde tutunuz" diyordu mesaj. "Tüm dostlarınızla beraber bir şeyler yapabileceğiniz vakit gelecektir. Desteğimize sahip olmaya devam edeceksiniz." Bu görüşmeden sonra Karamessines, Santiago'daki CIA merkezine yönetimin Allende'nin darbeyle azledilmesine yönelik sağlam ve sürmekte olan politikasını ileten bir telgraf gönderdi. "Bu politikayı ikmal etmek için," diyordu telgraf, "Santiago'daki ajanlar propaganda, örtülü harekatlar, istihbarat veya yanlış bilgilerin yüzeye çıkarılması, kişisel bağlantılar ya da hayal gücünün üretebileceği her türlü başka şeyi kullanmalılardı." Telgraf aynı zamanda ajanları General Vios'a ve General Camillo Valenzuela'ya maksimum iyi şanslar dilemeye yönlendiriyordu. CIA kısa süre sonra bu subaylara iyi şanstan fazlasını gönderdi. Ödül 21 Ekim'de Santiago'daki Arturo Merino havaalanına ulaşan diplomatik bir kargonun içinde geldi. Bu 3 hafif makinalı tüfek, birkaç kutu mermi ve 6 gözyaşı bombası içeren bir paketti. Komplo doruğuna 2 gün sonra ulaştı. Birleşik Devletler'in Santiago'daki askeri ateşçisi Albay Paul Wimert silahları sabaha karşı saat 2'de ıpıssız bir sokakta Vio ile bağlantılı Şilili darbecilere ulaştırdı. 6 saat sonra General Schneider işe gitmekteyken şoförünün kullandığı arabaya bir jip çarptı. Etrafını 5 adam çevirdi. İçlerinden biri arka pencereyi balyozla kırdı. Schneider'ın kendini savunmak için silahını çekip çekmediğine dair açıklamalar birbirini tutmamaktadır. Ancak saldırganlar CIA'nın tedarik ettiklerinden ziyade kendi silahlarını kullandılar. Schneider'ı 3 yerinden vurdular. Kısa süre ardından hastanede öldü. Washington'daki CIA'cılar suikastin haberini alır almaz Santiago'daki ajanlarına telgraf çekerek istasyon Şilililere askeri bir çözümün onlar için en azından bir seçenek olduğu noktaya getirmede kusursuz bir iş becerdi diye yazdılar. Merkez şefi ve diğer ilgililere bunu son derece zor ve hassas şartlar altında başardıkları için saygılarımızı sunuyoruz. Bu cinayetin ardındaki fikir Allende aleyhtarı subayların darbe yapmalarına imkan sağlayacak bir istikrarsızlık dalgası oluşturmaktı. Tam ters tepti. Bu 100 seneden fazla bir süredir Şilili önemli bir siyasi şahsiyetin ilk defa katledilmesiydi ve Şililerin paniğe kapılıp sık yönetim talep etmelerini sağlamak yerine onları öfkeye gark etti. Hem askerlerin hem de sivillerin demokrasinin akışına bırakılması, yani Allende'nin başkan olması gerektiği inancını kuvvetlendirdi. Bu anlayış birliğine karşılık veren Şili Kongresi 24 Ekim'de toplanarak 153'e 24 ile seçimin sonucunu tasdik etti. 4 Kasım'da göreve başlama töreni gerçekleştirildi. Birleşik Devletler'in 1970 Eylül'ünden Kasım'ına kadarki dönemde Şili'ye yönelik politika yapılandırması hakkında Amerika'nın yakın tarihindeki herhangi bir dönemdekinden fazlasını bilmiyoruz diye yazmıştır siyaset bilimci Paul Zygmunt. Bu tartışmalı bir dönemdir ve özgürce seçilmiş bir başkanın göreve gelmesini, askeri darbeyle engelleme çabasını, Şilili bir generale Birleşik Devletler'in dolaylı olarak sorumlu olduğu bir suikast yapılmasını, gerçekleşmese de Şili Kongresi'ne rüşvet verme onayını, faşiste yakın aşırı sağcı bir topluluğa parasal destek verilmesini ve Birleşik Devletler hükümetiyle bir şirket arasında yakışık almayan yakınlıkta bir ilişkiyi kapsamasından dolayı Amerikan ilkelerine yakışmamaktadır. 6 Kasım 1970 sabahı 9.40'ta Allende'nin Santiago'da başkanlık kuşağını takmasının sadece 2 gün ardından, Başkan Nixon onu iktidardan devirmenin yollarını tartışmak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni bir araya getirdi. Bunun erdemli ve mecburi bir eylem olduğu varsayımını kimse sorgulamadı. Hatta kayda değer bir ittifak vardı. "Bunu doğru düzgün yapmak ve onu indirmek istiyoruz," diye başladı Dışişleri Bakanı William Rogers. "Onu ekonomik yönden sıkıştırabiliriz." "Bill Rogers'a katılıyorum," dedi Savunma Bakanı Melvin Laird. "Onu hırpalamak ve indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." Nixon yardımcılarının onu onaylamasını dinledikten sonra Allende'yi neden bu denli bir tehlike olarak gördüğüne dair sert bir monolog yaptı. Bu konuşma darbeyi yürütmede neden bu kadar gayretli olduğunu açıklamamakta, ancak düşünme biçimini daha net anlaşılır hale getirmektedir. Nixon'ın bunu yapma nedenini açıklamaya en yaklaştığı andır ve onun diplomatik özelliğinden biri olan klasik reel politikliğinin etkileyici bir örneğidir. Şili'deki ana kaygı Allende'nin yerini sağlamlaştıracağıdır ve dünyaya yayılan tablo onun başarısı olacaktır. Güney Amerika liderlerinin Şili gibi hareket edip iki şeye birden sahip olabileceklerini düşünmelerine izin verirsek başımız dertte demektir. Bunun üzerinde çalışmak istiyorum ve askeri ilişkilere gelecek olursak daha fazla para yatırmalı. Ekonomik taraftan bakıldığında onu uyuşturucuyu birden bırakmışa çevirmek istiyoruz. Çok sakin ve çok doğru olacağız ama yaptıklarımız Allende'ye ve diğerlerine gerçek bir mesaj olacak. Latin Amerika elden gitmedi ve onu muhafaza etmek istiyoruz. Latin Amerika'da bu yolda gidilebileceği, bu yolda gitmenin güvenli olduğu izlenimine müsaade edilmemelidir. Nixon bu beyanıyla Allende karşıtı kampanyada bir durulma olmayacağını açıkça belirtmiş oldu. CIA çoktan göreve başlama töreninden sonra Allende başlıklı kampanyanın tezini sunan bir plan çizmişti. Bu Şili'nin sürekli ekonomik düşüş yaşaması halinde ülkenin karmaşaya düşebileceğini ve ordunun müdahale etmek için gerekçesi olacağını söylüyordu. Göreve başlama töreninin üzerinden birkaç gün geçmişken Amerikalılar bu gerekçeyi yaratmak için işe koyulmuşlardı. İndirdikleri ilk darbeler ekonomiye yönelikti. Export Import Bank ile Agency for International Development adlarında önde gelen iki Amerikan dış yardım kuruluşu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin gizli talimatlarına uyarak bundan böyle Birleşik Devletler'in Şili ile yeni çift taraflı destek taahhütlerini onaylamayacaklarını ilan ettiler. Ardından Inter-American Development Bank'teki Birleşik Devletler temsilcisine Şili'nin tüm borç isteklerini geri çevirme komutu verildi. Bankanın müdürü itiraz edince idare tarafından istifaya zorlandı. Yeni müdür Şili'nin kredi notunu B'den D'ye düşürdü. Özel bankalar aynı yolu izlediler ve Export Import Bank bu düşüşü öne sürerek Şili'nin ulusal havayolu şirketi için yeni Boeing jet uçaklarının alımında kullanılacak 21 milyon doları iptal etti. Dünya Bankası'ndaki Amerikan temsilcisi Şili'ye verilecek 21 milyon dolarlık çiftlik hayvanı islah kredisinin askıya alınmasını ayarladı ve ardından Birleşik Devletler'in Dünya Bankası'nın ülkeye vereceği tüm borçlara karşı çıkacağını ilan etti. Şili'ye yardımın borçların ve kredinin kesilişine görünmez abluka dendi ama bu nispeten açıktı. Birleşik Devletler ya da herhangi bir diğer ülkenin yardımlarını istediği gibi verip geri alma hakkının sınırlarının içinde olduğu kesindi. Fakat Amerika'nın Allende aleyhine sürdürdüğü seferberliğin tümü bu kadar açık değildi. 1970 ile 1973 arasında CIA Şili'de geniş çaplı bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdi. Tarihçi ve arşivci Peter Kornblach bunları kaydetmiştir. Muhalif partilere ve yan kuruluşlarına 3,5 milyon dolardan fazlası akıtıldı. İstasyon çalışanları çoğu Şili'nin en büyük gazetesi El Mercurio'ya giden 2 milyon dolarlık bir propaganda kampanyası yönettiler. Allende yönetimine karşı protestolar, gösteriler ve şiddet yüklü eylemler düzenleyen işveren, işçi, sivil ve askeriyeye yakın organizasyonlara 1,5 milyon dolardan fazlası dağıtıldı. Allende'nin göreve başlama töreninden kısa bir süre sonra aralarında ITT, Kennecott, Anaconda, Firestone Tire and Rubber, Bethlehem Steel, Charles Pfizer, W.R. Grace, Bank of America, Ralston Purina ve Dow Chemical'ın da bulunduğu Şili'de faaliyet gösteren en önemli Amerikan şirketlerinin çoğu Şili Özel Komitesi'ni kurmak üzere bir araya geldiler. Komite ilk toplantısından sonra hazırlanan rapora göre Washington'da Şili sorunuyla ilgilenen görevlilerle çalışmaya adanmıştı. Komitenin üyeleri sonraki birkaç ay içinde kapatılan ofisler, geciken ödemeler, yavaş teslimat ve kredi reddini kapsayan sessiz bir istikrarı bozma seferberliğine giriştiler. Bu o kadar etkili oldu ki 2 sene içerisinde Şili'deki otobüslerin 1/3, taksilerin ise %20'si yedek parçalarının bulunamaması yüzünden hizmet dışı olmuştu. 11 Temmuz 1971'de Şili Kongresi Birleşik Oturumunda Kennecott, Anaconda ve daha ufak Cerro Mining Corporation'ın ulusallaştırılmasına yetki veren anayasa değişikliğini oy birliğiyle onayladı. Allende bundan böyle o günün ulusal saygınlık günü olarak anılacağını ilan ederek ilkini kutlamak üzere El Teniente'ye geldi. Bağırıp alkışlayan bir madenci kalabalığına hitaben yaptığı muzaffer söylevde, Kennecott ve Anaconda'yı Şili'de yığınlarca Şilili yoksulluk içinde yaşarken ahlak dışı bir muazzamlıkla kazanç sağlamakla suçladı. Şirketlere ulusallaştırma bedeli ödeyeceklerini vaat etmedi. Adilse öderiz diye söz verdi, adil olmayanı ödemeyeceğiz. Allende daha sonra yılda %12'lik kârı haklı, bundan fazlasını ise aşırı gördüğünü açıkladı. Bu standarda göre Şili'de madencilik yapmaya başlamasının üzerinden bir yıl bile geçmemiş ve henüz kâra geçmemiş olan Cerro suçsuzdu. Şilili hesap uzmanı onu 14 milyon dolarlık tazminatla ödüllendirdi. Ancak Kennecott ile Anaconda'ya gelince durum epey farklıydı. Allende'nin formülüne göre son 15 sene içinde 774 milyon dolarlık aşırı kâr sağlamışlardı. Hesap uzmanından bu toplamı verilecek tazminattan düşmesini istedi. Hesap uzmanı da aynı fikirdeydi ve 774 milyon doların madenlerinin defter değerinden fazla oluşundan dolayı Kennecott ve Anaconda'ya bir kuruş bile verilmedi. Eskiden biz düzerdik diye feryat etti Anaconda'nın avukatlarından biri. Şimdi ise düzülen olduk. Allende hükümeti bu önemli adımdan kısa süre sonra ITT'nin sahip olduğu Compañía de Teléfonos de Chile yönetiminde kontrol sağlamaya yönelik bir başka adım daha attı. 2 gün sonra ITT'nin Washington'la ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı William Merriam, Allende'nin önümüzdeki kritik 6 ayı atlatamamasını temin edecek 18 adımlık bir listeyi Beyaz Saray'a gönderdi. Merriam kendinden emin bir biçimde bu tedbirlerin alınması durumunda Şili'nin ekonomik kaosa itileceği öngörüsünde bulundu. Allende Amerikan kampanyasına göğüs germeye uğraşırken aynı zamanda devrimci tutkusunu uyandırdığı işçi ve köylü topluluklarının yoğun baskısıyla da karşı karşıyaydı. Etkileyici konuşmaları birçoğunu daha yüksek maaşlara, daha iyi evlere ve refah dolu bir yaşamın diğer faydalarına sahip olacakları yeni bir toplumsal düzenin hayalini kurmaya itmişti. Onu davalarını savunan militan solcularla birlikte usanmadan daha da radikal olmaya itiyorlardı. Aralarında Che Guevara'nın Latin Amerika'ya toplumsal adalet getirmenin tek yolunun geleneksel yönetici sınıfını mecbur kalınırsa şiddet kullanarak bastırmak olduğu teorisini benimsemiş radikaller de vardı. Bazıları silahlı eylemlerde bulunuyor, sık sık polisle veya askerlerle ilişkili sağcı gruplarla çatışıyorlardı. Diğerleri çiftliklere ve fabrikalara yasa dışı işgaller düzenliyorlardı. Allende bu radikalleri tekrar tekrar kınıyor, çocukça devrimci fikirleriyle dalga geçerek onları enerjilerini devrimden ziyade Şili'nin anayasasını değiştirmeye harcamaları için teşvik ediyordu. Ancak solcu oldukları için onları şiddetle bastırmak istemiyordu ve bazı Şilililer onların aşırılıklarından Allende'yi sorumlu tutuyorlardı. Allende asla en radikal destekçilerini tatmin edecek kadar hızlı hareket edemese de sosyalizme doğru attığı emin adımlar diğer Şilileri dehşete düşürdü ve ülkedeki kutuplaşmayı arttırdı. Aynı zamanda Birleşik Devletler ona karşı çok katmanlı bir kampanya üzerinde çalışmaktaydı. Bu iki tip baskı dahili ve harici birbirini güçlendirerek Şili'yi düşüşe geçirdi. Anti-Allende plan etrafını saran sır perdesi hayretler verici bir şekilde parçalandığında bir yıldan fazla süredir yürürlükteydi. Gerçeklerin peşinde koşan bir köşeli yazarı olan Jack Anderson kendi deyişiyle Şilili solcu başkan Salvador Allende'nin 1970'te seçilişini engellemeye yönelik tuhaf bir entrikayı detaylı bir şekilde anlatan ITT'ye ait 24 adet şirket içi yazışma ele geçirdi. Bunlar ITT'nin Allende'nin iktidara geçmesini engellemeye destek olması için CIA'ya teklif ettiği 1 milyon dolardan, CIA ile Ulusal Güvenlik Konseyi ile ve Dışişleri Bakanlığı ile düzenli irtibatından, Allende üzerinde baskı uygulamaya, Şili'yi ekonomik çöküşe itmeye ve askeri müdahaleyi gerektirecek bir iç krize sebep olmaya yönelik çabalarından bahsediyorlardı. Yazışmaların yayımlanmasının ardından Allende, kimse Şili'yi iç savaşın eşiğine getirmiş, bu çok uluslu şirkete yarım sent bile ödeyeceğimizi aklına getirmemeli diye beyanat verdi. Birçok Amerikalı aynı derecede öfkelenmişti. Washington Post bir baş yazısında bir Amerikan başkanının 1970 senesinde sözüm ona dostane bir ülkenin demokrasiyle seçilmiş başkanının göreve başlamasını engellemek için çalışıyor olması gerçekten doğruysa nasıl mümkün olabilir diye sormuştu. Nixon ve yardımcıları ITT belgelerinin önemini hafifsemeye gayret ettiler ama skandal unutulmadı. Senato Dış İlişkiler Komitesi soruşturma yapmak için bir alt komite kurdu. Alt komite nihai raporunda Allende'yi ulusallaştırma politikasından dolayı kınadı. Ancak ITT için daha da ağır konuştu. ITT, Şili başkanlık seçiminin sonucunu hileyle değiştirmek için yapılan gizli bir plana CIA'yı dahil etmeye teşebbüs etti. Şirket bunu yaparak kabul edilebilir şirket davranışında çizgiyi aştı. Eğer ITT'nin Şili'ye yönelik kasıtları için CIA'yı görevlendirme gayretindeki eylemleri normal ve kabullenebilir görülüp onaylansaydı, uluslararası şirketlere hiçbir ülke kucak açmazdı. 1972 yılının sonunda Allende'nin ihtilafa sebep olan politikaları ve Amerika'nın istikrarı bozma kampanyası bir araya gelerek Şili'yi ciddi krize sokmuştu. Sokak karışıklıkları o kadar düzenli hale geldi ki Allende Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanını değiştirmeye mecbur kaldı. Dükkancılar ve kamyoncular gündelik hayatın akışını yaralayan grevler yaptılar. Yiyecek zor bulunur hale geldi. Bazı şehirlerde geçici olarak olağanüstü hal ilan edildi. Allende ardında bu manzarayla Birleşmiş Milletler'e hitap etmek için New York'a geldi. 21 yıl önce İran Başbakanı Muhammed Musaddık ülkesinin temel kaynağını kontrol eden yabancı bir şirketin aleyhine davasını anlatmak üzere Birleşmiş Milletler'e gelmişti. Allende de benzer bir durumdaydı. Ülkesi aynı İran'da olduğu gibi doğal kaynak lanetinin bir kurbanıydı. Topraklarının altındaki zenginlikler yabancı şirketlerin kontrolü altına girmişti. Ve bu zenginlikleri geri almaya çalıştıklarında üzerlerine muazzam kuvvetler saldırdı. Allende 4 Aralık 1972 sabahı saat 11'de Birleşmiş Milletler nezdindeki Amerikan Büyükelçisi George H.W. Bush ile kısa bir görüşmenin ardından hızlı adımlarla Genel Kurul kürsüsüne yürüdü. Konuşması Musaddık'ınkiyle türler ürpertici benzerlikler taşıyordu. Büyük şirketlerle küçük ülkelerin arasındaki ilişkilerin 20 yıl içinde ne kadar az değiştiğini gösteriyordu. İki lider de Birleşmiş Milletler'e Allende'nin ifadesiyle ulusal kaynakları savunma muharebesine birer el ateş etmek için gelmişlerdi. Kendi çıkarlarını daima kazanç elde ettikleri ülkelerin çıkarlarından üstün tutan yabancı şirketlerin oluşturduğu küçük bir grubun ihracatın %80'ine sahip olarak tahakküm kurmasına ekonomimiz daha fazla boyun eğemezdi. Aynı bu şirketler Şili bakırını yıllarca sömürmüş ve ilk yatırımlarının 30 milyondan az olmasına rağmen sadece son 42 yılda 4 milyar doları aşkın kar sağlamışlardır. Ülkem Şili o 4 milyar dolarla tamamen değişebilirdi. Kendimizi güçlü silahlara sahip, kendini belli etmeden karanlıklarda faaliyet gösteren, büyük nüfuzu olan mevkilerden gelme güçlerle karşı karşıya bulduk. Varlıklı olma potansiyeline sahip olduğumuz halde yoksulluk içinde yaşayan ülkeleriz. Oraya buraya başvurup kredi ve yardım için yalvarıyoruz ama çok büyük sermaye ihracatçısıyız. Bu kapitalist ekonomik sistemin klasik paradoksudur. Washington'da ise Nixon Şili ekibini gözden geçirmekteydi. Büyükelçi Corey'i bir diğer diplomatla, o sırada Guatemala'da görev yapmakta olan Nathaniel Davis'le değiştirmişti. Allende'nin Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından sonra CIA Başkanı Richard Helms'i de değiştirmeye karar verdi. Bazı açıklamalara göre Helms'in Allende'yi alaşağı etmedeki başarısızlığına içerlemişti. Nixon Helms'in düşüşünü hafifletmek için onu İran Büyükelçiliğine atadı. Atama sorgusu sırasında kendisine CIA'nın 1970'te Allende'nin seçilişini engellemeye çalışıp çalışmadığı sorulduğunda kayıtsızca "Hayır efendim" yanıtını verdi. Bu iki kelimelik ifade daha sonra federal bir mahkemenin onu yalancı şahitlikten yargılamasına yol açtı. Helms mahkumiyetini onur madalyası olarak adlandırdı. Nixon başkanlığının ikinci dönemi için 20 Ocak 1973'te yemin ettiği sırada Allende'ye karşı yürüttüğü kampanya doruğuna ulaşmaktaydı. Şilili komutanlar devreye girerek son darbeyi indirmeye hazırlanıyorlardı. CIA'daki dostları onları her adımda cesaretlendiriyorlardı. Langley'deki CIA entrikacıları Santiago'daki istasyona Allende hükümetini ele geçirip yerinden etmek için ordunun hepsi olmasa bile mümkün olduğu kadar fazlasını özendirmeye çalışmalıyız diye komut verdi. Orduda müdahale eğilimi oluşturmak için yeni baştan politik huzursuzluk ve kontrollü kriz atmosferi yaratmak mecburidir. CIA 10 Nisan günü Santiago istasyonuna askeri hedefe yönelik hızlandırılmış çabalara başlaması komutunu verdi. 3 hafta sonra teşkilatın Batı Yarıküre Dairesi'nin şefi Theodore Shackley, istasyondan tesirimizi darbe kuvvetlerinin yanı sıra katı bir rol oynamalarını sağlamak için anahtar komutanlara yöneltmesini istedi. Bu çaba 29 Haziran'da bir avuç subayın tanklarla Santiago'da yol alırken trafik ışıklarında durarak aklı karışık bir darbe teşebbüsü sahnelemesiyle erken meyve verdi. 42 yılda ilk kez seçilmiş bir hükümete Şilili askerler saldırmış oldu. Hiçbir kıdemli subayın destek olmadığı ayaklanmayı ordu komutanı General Carlos Prats kolaylıkla bastırdı. Yine de sinirler gerilmişti. Ordu entrikacıları Allende'ye darbe indirmeye hazırlanırken 3 sene önce yüz yüze gelmiş oldukları aynı sorunu yaşıyorlardı. Cinayete kurban giden Schneider'in halefi General Prats seçilmiş hükümeti desteklemeye kendini adamış katı bir anayasacıydı. Bu onu planın önünde ciddi bir engel haline getiriyordu. Santiago'daki CIA ajanları Langley'e gönderdikleri bir telgrafta Prats'ı yok etmenin tek yolu kaçırma veya suikast gibi görünüyor diye belirttiler. Kaçınılmazı çaresizce engellemeye uğraşan Allende, komutanları kabinesine almaya başlamış, 1973 yazının ortalarında General Prats İçişleri Bakanı olmuştu. Prats'in Haziran'daki tank isyanını bastırışının ardından El Mercurio, onu hıyanet derecesinde komünist yanlısı olarak tasvir eden bir kampanya başlattı. Günün birinde CIA çalışanları tarafından teşvik edilmiş birkaç yüz Şilili subay eşi, onun Allende'ye desteğini protesto eden bir mektubu karısına verme gerekçesiyle Prats'ın evinin önünde toplandı. Toplantı şiddete yönelince ulusal polis, karabineros kalabalığı dağıtmak için gözyaşı bombası kullandı. General Prats sarsılmıştı. Meslektaşı generallerden güven oyu istedi. Geri çevrilince istifa etmekten başka seçeneği kalmadı. Başkan Allende'ye yerine yardımcısına getirmesini tavsiye etti ve Allende de buna uydu. Yeni adam CIA'nın dost olarak bildiği General Augusto Pinochet'ydi. Eskiden koyu bir anayasacı olan Pinochet, şimdilerde başka düşünceler beslediğini isteksizce itiraf etti. Allende'nin iktidardan inmeye zorlanması veya ortadan kaldırılması gerektiğini, tek seçenek, Pinochet Panama'ya gitmişti ve Panama'dayken Amerikas Koleji günlerinden tanıdığı Birleşik Devletler subaylarıyla konuştu ve kendisine zamanı geldiğinde Birleşik Devletler'in Allende'ye karşı yapılacak darbeyi gereken her araçla destekleyeceği söylendi. Pinochet'in darbe fikrini değerlendirmeye yönelik gitgide büyüyen istekliliğini CIA fark etmiş olsa bile Şili'deki meslektaşları fark etmemişti. Başkan Allende ile General Prats onu alabildiğine apolitik ve hırstan oldukça yoksun olarak görüyorlardı. İkisi de bu hesap hatasının bedelini çok ağır ödeyecekti. 18. ayrımın sonu, sayfa 253.